Ayrım 30.
Peki bunu nasıl açıklıyorsunuz? İşte asıl sorun burada dedi genç kadın. Tam olarak kavrayamadığım bir mekanizma nedeniyle zaman zaman 2 milyar yıl önceki kimliğimiz ve bedenimizle şimdikiler birbirine karışır gibi oluyor. Siz fotoğrafçısınız. Bilirsiniz hani üst üste çekilen filmlerdeki gibi siz bugünkü kimliğinizle ben 2 milyar yıl önceki kimliğimle karşılaştığımızda bu farklı duyguyu hissediyoruz. İkimiz de istençsiz olarak elini uzatarak genç kadının elini tuttu. Şu anda galiba ikimiz de bu çağda yaşıyoruz dedi. Ben öyle hissediyorum. Size de öyle gelmiyor mu? Ben çok ciddi konuşuyorum. Bu o kadar hoş bir şey değil. Birlikte olduğumuz her an yalnız el ele tutuştuğumuzda değil, sevişirken de sizi içime aldığımda da o farklılığı hissettiğimizi düşünün. Bence korkunç bir şey olurdu bu. Siz öyle bulmuyor musunuz? Onun ne demek istediğini anladı. Tüyleri ürperdi. İnsanları cinsellikten uzaklaştıran, korkutan, sevgiyi soğutan bir şey, öyle değil mi? Bunu ben de anlayabilirim. Peki bu duygudan kurtulmanın çaresi ne sizce? Her şeyden önce ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Sizinle ben bundan önceki yaşamımızda birbirimize çok yakındık. Bundan hiç kuşkum yok. İlk olarak şöminenin üstündeki fotoğrafınızı görür görmez içimde öylesine sıcak, adeta yakıcı bir şeylerin kımıldadığını hissetmiştim ki anlatamam. Dayınızı her fırsatta sizden söz etmesi için sıkıştırmıştım. Yanınızdaki kadını da kıskanmıştım. Bu olabilir mi? Oysa ben de sizi, ikinizi aynı kadın olarak özdeşleştirmeye kalktım bu arada. Onun da Hollandalı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet ama hayır. Olanaksız bir şey bu. Yanlış bir zamanda yanlış bir insanlaydınız. Ben o değilim. O olamam. Peki ya biz diyeceksiniz? Sizinle ne zaman ve hangi koşullarda karşılaşmıştık? Nasıl o kadar yakın olabilmiştik ve sonra ne olmuştu? Yani herhalde şu ya da bu biçimde ayrılmıştık birbirimizden, öyle değil mi? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani bu ölüm olabilir mi? Evet, sanırım. Ürperdi. Bu çok kötü. Doğru ama tabii kaçınılmaz bir şey. Dayınızın da fazla bir ömrü kalmadığını biliyor muydunuz? O kaza olmasaydı bile... Şaşırdı. Ne diyorsunuz dedi. Hasta mıydı yani? Kanserdi. Yutkundu. Bunu bilmiyordum diye mırıldandı. Hayır yani daha doğrusu ölümünden önce yolladığı son mektubunda yakında ölebileceği olasılığından söz ediyordu. Ama ben bunu daha çok yaşlı bir insanın olağan kaygıları olarak düşünmüş, sözlerini bir çeşit doğal beklenti olarak algılamıştım. Kanserdi. Hızla ilerleyen bir cilt kanseri vardı. Kendisi de biliyordu bunu. Bana bir kalıt belgesi düzenletmek istediğini söylediği zaman buradaki evi size bırakmasını ben önerdim ona. Çünkü sizinle ancak burada karşılaşma olanağımız vardı. Başına o korkunç kaza gelmeseydi bile bu yaz ölmeden önce buraya gelmenizi, emekliliğinizi alıp yanına gelmenizi isteyecekti sizden. Anlıyorum dedi düş kırıklığına uğramış olarak. Evet böyle diyordu o mektubunda ama bütün bunlar sorulara bir yanıt değil. Marek de yeniledi sigarasını ve boşalan kadehini doldurmasını rica etti ondan. Rakısından büyükçe bir yudum aldıktan sonra bakın dedi. Sorunun yanıtı gerçekten çok eskiden yaşanmış ortak bir geçmişimizin olup olmadığını saptamakta yatıyor. Son yıllarda Merih'te hatta Jüpiter'in gezegenlerinde ve başka gezegenlerde hayat izlerine rastlanmakta oluşu dayınızın kuramını geliştirmeyi düşündürttü bana. Evren çapında bir tarih. Evren çapında bir bütünleşme, evren çapında bir senaryo. Eğer bu doğruysa sizinle ille de yeryüzünde, bu yeryüzünde karşılaşmış olmamız da gerekmiyor. Birden sarhoşluğu geçer gibi oldu. Yoksa gerçekten deli miydi bunların hepsi? Dayısı ve bu kadın. Ve tabii kendisi. Marek şimdi daha tutkulu bir tavırla sürdürüyordu konuşmasını. Başlangıçta yaşamın oluşumu hakkındaki bilgilerimizin ışığında evrensel yaratıcının dayınızın deyimiyle yaşamla ilgili bütün buyruklarının bilinmesini uygun gördüğü bütün bilgilerin, bütün olasılıkların yani canlıların ve cansızların ezelden ebede kaderlerini içeren senaryoların bir olağanüstü, daha doğrusu belki de doğaüstü bilgisayar disketi şeklinde daha ilk büyük patlamayla tüm evrenin her köşesine gönderilmiş olabileceğini düşünmüştüm. Frigyalıların tabletleri de bu disketten söz ediyor olmalıydı. dayınızı bu yüzden Nemrut koyunda bir araştırma başlatması için zorladım. Ama sonradan bu düşüncemden vazgeçtim. Böyle bir senaryonun yeryüzünün herhangi bir köşesinde saklanması mantık dışıydı. Evreni oluşturan güç senaryosunu kendi sonsuz belleği içinde bir yerde saklayabilirdi. Ama öbür yanda Frigyalıların tabletlerinde sözü edilen gizemli billur küre de vardı. Dayınızla ben uzun süre bu küreyi senaryonun içinde saklı olduğu olağanüstü gelişmiş bir tanrısal kutu olarak düşlemiştik. Bu yüzden dayınız onun bir felsefe taşı olduğunu söylüyordu. Yani olanaksız görüneni olanaklı kılabilecek şey. Bu çılgınlık. Haklısınız. Bu düşünce gerçekten de olanaksızdı. O zaman aklıma başka bir şey geldi. Değişmeyen evrensel senaryo kuramı doğruydu ama bu kürenin işlevini biz yanlış değerlendiriyorduk. Dayınızın birinci kuşak dediği ilk uygarlığın temsilcileri kendilerine dünyadaki yaşamın başlangıcında gönderilmiş olan yaşam buyruklarını, başka deyişle yaşam senaryolarını, kendileri yok olmadan önce gelecekte tekrar dünyaya geldiklerinde yanlış yapmamak, rollerini kusursuz oynayabilmek için bunları içeren çok gelişmiş bir bilgisayar CD-ROM'u ya da çok daha gelişmiş bir bellek kitaplığı hazırlayarak güvenli bir yerde saklamış olabilirlerdi. Frigyalıların sözünü ettikleri billur topu, o olağanüstü bellek kitapçığını bulursak, onun sayesinde yaşamın sırrını çözemesek de insanlığın geçmişini öğrenebilirdik. Peki ama onu bulsanız bile nasıl çözecektiniz? Ona uyan makineyi de bulmanız gerekmez miydi? Size bilgisayarcı olduğumu söylemiştim. Bugün bu konuda çok ileri teknikler geliştirmiş bulunuyoruz. Disketi ele geçirebilmiş olsaydık sanıyorum zor da olsa çözebilirdik. Kaldı ki benim bir bilgi kitaplığı olduğunu tahmin ettiğim o küre ya da nesne belki sadece dokunmakla bile bazı mesajlar verebiliyor, hatta bu mesajları görüntülü olarak yansıtabiliyordu. Frigyalılara aktarmış olabileceği gibi. Tabletlerde kürenin ölüleri dirilttiğinden söz ediliyordu. David Livingston'ın yerlilerini anımsıyor musunuz? Frigyalılar da hareket eden imgeleri görünce ölülerinin canlandığını, gördükleri imgelerin ruh olduğunu sanmış olmalılar. Sustu. Rakısından bir yudum daha içti, soluklandı. O kadar heyecanlı bir şekilde konuşuyordu ki alnında terler belirmişti. Yine heyecanlı bir şekilde sürdürdü konuşmasını. Bunu dayınızla tartışmak istediğim zaman garip bir tepki gösterdi. Beni kendisine ihanet etmekle suçladı. Ben aksak noktalarından söz edince elinde kuramını doğrulayacak önemli kanıtlar bulunduğunu iddia etti. Gereksiz yere tartıştık. Hayretle baktı genç kadının yüzüne. Ne zaman oldu bu dedi. O kazanın olduğu gece. O gece siz dayımla birlikte miydiniz? Gece bekçisi dayımın bir erkekle tartıştığından söz etti bana. Konuşmalarını duymuş ama anlamamış. Peki ya siz? Sigarasını tutan parmakları titriyordu genç kadının. Evet dedi. Kazı ekibinde doğa tarihi araştırmaları yapan arkadaşımla birlikteydik o gece. Dayınızın evinde. Kızıl saçlı arkadaşınız. Evet. Dayım onunla da tanışıyordu demek. Elbette. Birçok kez üçümüz birlikte olmuştuk. Yalnız dayınız son zamanlarda bir hayli değişmişti. Özellikle de İstanbul'daki doktoruna kontrol için gidip döndükten sonra bize karşı bayağı kuşkucu bir tavır sergilemeye başlamıştı. Bildiklerini, düşündüklerini eskisi gibi bizimle paylaşmak istemiyor gibiydi en azından. Örneğin arkadaşım uzun zamandır varlığını bildiğimiz billur topu bulduğu kanısındaydı dayınızın. Sanırım çadır büfedeki küçük kızın ona böyle bir şey verdiğini öğrenmişti. Ben de çalışma masasının çekmecesinde bir kere ona benzer bir şey görmüştüm. Bunun aradığımız billur topu olduğundan kuşkuluydum ama yine de arkadaşıma bundan söz etmiştim. Demek arkadaşınız her şeyi biliyordu. Evet, o akşam dayınız onu da yemeğe davet etmişti. Konu Frigyalıların tabletleriydi, tahmin edebileceğiniz gibi. Bir ara arkadaşım dayınıza billur topun onda olduğunu bildiğimizi, bunu açıklamamak suretiyle bize güvensizliğini gösterdiğini söyledi ve onu açık davranmamakla suçladı. Dayınız nedense bu söze çok sinirlendi. Adeta kendinden geçti. Hakaretler savurdu. Bizi yetkili makamlara ihbar edeceğini, memleketten sürdüreceğini söyleyerek tehdit etti. Hatta evinden kovdu. İnanılmayacak bir sahneydi. Dehşet içinde kalmıştım. Arkadaşım da neye uğradığını şaşırmıştı. Apar topar çıktık evden. Eninde sonunda bilimsel bir tartışma yapılıyordu. Belki biraz düşüncesizce sarf edilmiş bir söz için, özellikle de bana karşı bu kadar kaba davranmış olmasının nedenini hala anlayabilmiş değilim. Düşünceli düşünceli, ölümü yakın demiştiniz diye mırıldandı. Kim bilir nasıl bir bunalım içindeydi. Daha iyi ya. Her neyse, peki sonra ne oldu? Tabii çıkıp gittik evden. Arkadaşım beni kazı yerine bıraktı. Yolda tartışmıştık aramızda. Tahmin edebileceğiniz gibi çok üzgündüm. Aslında ben de sizin gibi düşünüyordum. Arkadaşıma ne de olsa yaşlı ve hasta bir adama karşı kaba davrandığı, en azından anlayışlı hareket etmediği ve beni de güç durumunda bıraktığı için kızmıştım. Hastalık bir yana, bu gibi bilimsel araştırmalar insanların sinirlerini zaman zaman çok gerebilir. Arkadaşım da kabahatini kabul etti sonunda. Dayınızdan özür dileyeceğini söyleyerek beni bırakıp tek başına geri döndü. Fakat gittiğinde evde kimseyi bulamamış. Zavallı adam o öfkeli herhalde açılmak, hava almak için arkamızdan dışarıya fırlamış. Çukuru göremeyerek yuvarlanmış olmalı. Saçlarının dibinde bir üşüme hissi. Peki ya siz? Siz sonra niye aramadınız onu? Madem o kadar dosttunuz, onun çok hasta olduğunu da biliyordunuz. Haklısınız ama doğrusu ben de çok kırılmıştım. Arkadaşıma kızdığı için bana da tepki göstermiş olsa bile... Daha sonra haksızlık ettiğini düşünüp onun beni araması gerekirdi. Beni evinden kovan bir insanı ben nasıl arayabilirdim? Kaldı ki ertesi sabah yine de telefon ettim. Açılmayınca telesekreterine not bıraktım ve biraz sitem ettim. Savcı bu bandı inceledi sanırım. Gün boyunca hep o beni arasın diye bekledim. Neler olduğunu bilseydim, bilebilseydim... Gözleri dolmuştu. Her şey son derecede mantıklı görünüyordu. Bu açıklamalara göre Marek eve gidip dayısını aramamakta haklıydı. Bunun için kimse onu suçlayamazdı. Haklısınız diye mırıldandı. Bunu bilmiyordum. Bir süre sustular. Yine de kafasının içi bulanıktı. Anlayamadığı bir şeyler vardı. Bir garip sıkıntı, bir doyumsuzluk. Marek'in kaygılı ve sorgulu bakışlarının üzerinde sabitleştiğini fark edince aklına gelen başka olasılıklar üzerinde durmayı sonraya bırakarak ''Bir billur küreden söz ettiniz.'' dedi. ''Bunun dayımın sürekli senaryolar kuramını kanıtlayacak nesne olduğuna mı inanıyordunuz? Nasıl bir şeydi bu küre? Yani dayımın çekmecesinde gördüğünüz nesne öyle bir şey olabilir miydi?'' Genç kadının çok kısa bir an durakladığı gözünden kaçmadı. ''Bilmiyor musunuz?'' dedi. ''Size yazmış olduğunu sanıyordum ben.'' İlk kez yalan söyledi ona. ''Hayır.'' dedi. Genç kadın artık ondan bir şey gizlemesinin doğru olmayacağını düşünmüş olmalıydı ki kararlı bir tavırla ''Açıkçası dayınızın çekmecesinde gördüğüm nesnenin Frigyalıların tabletlerinde sözü geçen billur top olduğunu sanıyorum.'' dedi. Arkadaşım da çadır büfede çalışan küçük kızın dayınıza böyle bir şey vermiş olabileceğini söylemişti. Hatta bundan emindi. Peki bundan size neden söz etmemiş olsun ki dayım? Siz onun çok güvendiği bir meslektaşı, arkadaşı, en yakın dostuydunuz. Sizi evinde konuk ediyordu. Hiç sakınmadan, öğrendiğim kadarıyla. Öyleydi. Ama işte, bilemiyorum. Ya o kürenin bir işe yarayıp yaramayacağından emin değildi. Belki elindeki kürenin bir eksiği, bir kusuru vardı. Ya da onun nasıl kullanılacağını bilmiyordu. Böyle bir bilgi deposundan yararlanmak için ileri derecede bilgisayar teknolojisine sahip olmak gerekir. Bana ondan söz ederse o bilgileri ben gün ışığına çıkarabilirdim. Ama bu bilgiler onun kuramını çürüten şeyler de olabilirdi. Belki de bundan çekindi. Ayrıca belki de onu çözmek onurunu bir başkasına bırakmak istemiyordu. Bir bilim adamı kıskançlığı diyebilirsiniz buna. Hatta bu onuru elinden alabileceğimi bile düşünmüş olabilir. İlerleyen hastalığının verdiği kuşkuculuk ve alınganlık nedeniyle. Bilemiyorum. Tabii çok yanılıyordu. Ben sadece ona yardım etmeyi düşünüyordum. Böylece kendi geçmişim, dolayısıyla da sizinle olan geçmişimiz aydınlığa çıkmış olacaktı. Dayısının elinde eksik olan parçanın billur küreyi içindeki gizli ve gizemli bilgileri açıklayabilmesi için gerekli olan okuyucu makinenin içine yerleştirilmesini sağlayacak madeni çeper olduğunu biliyordu artık. küçük kızın getireceğini söylediği, billur kürenin içinde muhafaza edilmekteyken belki de yine bir deprem nedeniyle dışarısına fırladığı mahfazanın da önemli bir işlevi olabilirdi. Bunları genç kadına açıklamamak için kendisini zor tutuyordu. Bu yüzden sözün akışını ona belli etmeden değiştirmeye çalıştı. Bayımın çekmecesinde gördüğünüz küre düşündüğünüz kadar önemliydiyse nereye saklamış olabilir onu dedi. Belki de götürüp müzeye teslim etmiştir. Olamaz mı sizce? Olumsuzca başını salladı genç kadın. Sanmıyorum. Devlete ait konularda son derecede ikircikli bir adamdı dayınız. Ama o kürenin bir müzeye emanet edilemeyecek kadar önemli olduğunu bilecek kadar da akıllıydı. Kaldı ki öyle bir şey yapmış olsa mutlaka bana söylerdi. Ölümünden önceki son günlerde yeni foçanın dışına çıkmadığını biliyorum. Yalnız bir kez birlikte Menemen'e gittik. Notere kalıt belgesi düzenlettirmesi için. Bu durumda sanırım yine de evin içinde bir yere saklamış olmalı onu. İyice aransa bulunabilir. Sizin gözünüze çarpmadı mı öyle bir şey? Düşünür gibi yaptı. Sonra hayır anlamında başını salladı. Çok yazık. Doğrusu arkadaşımla ben sizin bir şeyler bildiğinizden bayağı emindik. Yüreği burkuldu. Buraya onu bulma umuduyla mı döndünüz yoksa dedi. Hem evet hem hayır. Dayınızın ani ve beklenmedik şekildeki ölümü, çok küçük yaşlarımdan beri düşlerimi ve hayallerimi süsleyen beyaz atlı prense kavuşma umudumun da kırılmasına neden olmuştu. O prens sizdiniz. Fotoğraflarınızı görür görmez anlamıştım bunu. Sonra kazıdaki arkadaşlarından sizin dayınızın evine yerleştiğinizi öğrendim. Sizi bulmak, sizinle konuşmak için elimden gelen, gelmeyen her şeyi yapabilirdim. Benim geçmişimdiniz siz. Sizinle yaşanmış çok mutlu bir geçmişti bu ve aynı zamanda yaşadığımız dünyada bugün de sizinle bu mutluluğu paylaşma umudum vardı. Sesi birden tarazlandı ve sustu. Gerçekten de sesinin kırıklığından, bakışlarının hüznünden çok derin, inanılmaz bir sevginin, neredeyse hastalıklı bir tutkunun tutsağı olduğunu sezmek olasıydı. Böyle bir şey olamaz. Çılgınlık bu. Saçma. Hezeyan. Diye haykırmak geçiyordu içinden. Ama öte yandan birbirleri hakkında yüzeysel şeyler dışında fazla bir şey bilmemelerine, aralarında önemli sayılabilecek bir yaş farkı bulunmasına, hatta içtenlikle değerlendirildiği zaman itiraf etmekten kaçınamayacağı şekilde genç kadının güzelliğiyle kendi çökmüş görüntüsü arasındaki büyük aykırılığa karşın aynı heyecanı genç kadınınki kadar kendisi de kuvvetle hissetmiş, hatta bu duyguyu Güneydoğu Asya'ya özgü çılgın aşk tutkusu amokla kıyaslamış değil miydi? Bunu nasıl açıklayabilirdi? Yine de karşılık bekleyen bir takım sorular vardı. Peki saçınızın rengini, gözlerinizin lensini değiştirmenizin özel nedeni yok muydu dedi. Ne bileyim buraya döndüğünüzde belki de içinden zalimce acaba yöneticinin ya da jandarmanın dikkatini çekmemek için olabilir mi bu diye tamamladı sorusunu. Aslında ne demek istediğini genç kadının anladığından emindi. Ama o daha önce bu konuda yaptığı açıklamayı yinelemekle yetindi. Bir sezgi diyebilirsiniz buna. Dedi duraksayarak. Daha önceki birlikteliğimizde de saçımın ve gözlerimin rengi böyleydi gibi gelmişti bana. Evde şöminenin üstünde Singapurlu sevgilisiyle çektirmiş oldukları fotoğrafı anımsadı. O da aslında Marek gibi Hollandalıydı ve sapsarı saçları vardı. Bu bir rastlantı olabilir miydi? Marek, ben de sizi sakalınızdan ötürü tanıyamamıştım diye sürdürüyordu konuşmasını. Anımsarsanız bu yüzden duraksadığımı söylemiştim size. Ama şimdi düşünüyorum da ilk birlikteliğimiz sırasında da sizin böyle bir sakalınız vardı. Galiba. Belki siz de benim saçlarımı boyatmama, lenslerimi değiştirmeme benzeyen bir ön seziyle sakal bıraktınız. Belki bu da doğruydu. Tam ya dayımın hazırladığı kitabın notları? Onlara ne oldu demek üzereydi ki garson yüzünde bir hayli kızgın bir ifadeyle masaya yaklaştı. Şefinden epeyce bir azar işitmiş olmalıydı. Özür dilerim dedi. Acaba servisten mi hoşnut kalmadınız yoksa yemeklerimizi mi beğenmediniz? Hiçbir şeye el sürmediniz de. Marek'le göz göze geldiler. Genç kadın bu kez daha bir içten gülümsedi. Hafta başı olması dolayısıyla zaten tenha olan lokantada onlardan başka kimse kalmamıştı. Haklı diye fısıldadı kulağına doğru eğilerek. Ona biraz fazla bahşiş verin lütfen. O da olur dercesine başını salladı. Garsona döndü. Kusura bakma kardeşim dedi. Aslında hanımefendiyle çok uzun zamandan beri ilk olarak konuşma fırsatı bulabildik. Onun için anlarsın ya. Konuşmaya daldık. Yemek yemeyi unuttuk. Garson öfkesini belli etmemeye çalışıyordu. Kusura bakacak bir şey yok dedi. Estağfurullah. Yani isterseniz balıklarınızı ısıttırabilirim. Genç kadın garsona bakmadan başını olumsuzluk anlamında iki yana salladı. Benim bir lokma bile yiyecek halim yok. Ama tabii sen istersen çok aç olduğunu söylemiştin. Onun kendisine ilk olarak sen diye hitap ettiğini algılayarak adeta telaşlandı. O da aynı şekilde konuşmayı denedi. Seninle daha uzun zaman birlikte olabilmek için bir bahaneydi o dedi. Daha acemice bir ses tonuyla. Aslında ben de bir lokma yiyecek halde değilim. Balıklara yazık oldu desene. Hoş bir bakıma. Seni bilmiyorum ama ben çok mutluyum. Genç kadının bu sözleri üzerine birdenbire rahatladığını hissetti. Gevşedi. Masanın üzerinden elini uzatıp genç kadının elini avucuna aldı. Artık bu hesaplaşmaları bıraksak dedi. Belki dünya tarihinden bile eski zamanlardan beri birbirimizi sevdiğimizi, birbirimizi istediğimizi biliyoruz. Asıl önemli olan bu. Bunu ne zaman açık açık söyleyeceğiz birbirimize? 8. kaset 1. yüzün sonu.